Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum tasarımcı Arzu Kaprol. Hoş geldin Arzu.
Merhaba Nilay.
Arzu bir modacının ötesinde çok iyi bir tasarımcı ve dünyayı çok iyi izleyen birisi. Çok değerli biri.
Çok teşekkür ederim.
Vallahi öyle, ya daha çok şey söyleyebilirim ama sözü yavaş yavaş hemen sana bırakacağım. Giydiklerimiz bir iletişim değeri. Ve bunun için de çok önemli bence. Tabii ki ben öyle diyorum ama sen bize gerçeğini anlat istiyorum bu yayın boyunca. Ve Arzu ile ilgili çalışırken ben çok şey öğrendim. Çünkü Arzu sürekli kendini geliştirmek için yeni şeyler öğrenen ve bunu aktaran biri.
Merak ediyorum daha çok.
Merak ediyorsun. Ve o merakın herkesi işliyor. Yani ben dinlerken çok hoşlandım seninle ilgili yayınları. En son bir İngilizce podcast dinledim.
Gerçekten.
Evet. Çok hoştu.
Hakkımda gizli hiçbir şey kalmadı sanıyorum.
Yok yok, eminim vardır. Hanımefendi senin pozitifliğine inanamıyordu mesela, değil mi? Sürekli yani sizin de kötü gününüz oluyor mu falan diye soru sordu sana böyle ısrarla, yani falan kötü gününüzde ne yapıyorsunuz diye sordu. Sonra da şey dedi, oluyor mu öyle günleriniz falan? İnsanım oluyor. Peki nasıl başladı senin moda yolculuğun? Benim, ya da tasarım yolculuğun nasıl başladı?
Biraz aslında şansla ilgili bir durum. Çünkü içinde doğduğum ailenin buna olan ilgisi, anneannemin ilgisi, becerisi, annemin Bursa'da bir moda evi olması, babamın da bunları düşünen bir zihne sahip olması. Dolayısıyla içinde doğduğum aile. Bu bizim ülkemiz için çok büyük bir şans. Çünkü mesleklerimizi genellikle deneme yanılma yollarıyla buluyoruz. Benim şansım çok erken yaşta annemin moda evinde, hani çocukluğumun orada geçmesi, ilgimin ortaya çıkması ve onların da beni bu yönde yönlendirmesiydi. Dolayısıyla öyle başladı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi derken sadece bunun eğitimini alıp hayatıma çok erken yaşta mesleki olarak başlayabildim.
Kaç kardeşsiniz siz?
Bir abim var.
O ne yapıyor?
O babamın işiyle devam ediyor. Deri ticaret.
Ha, o da yabancı sayılmazmış değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Peki annen, büyük annen bu modacılık maceranı gördü ve izledi herhalde.
Gördü, izledi ve destekledi. Şöyle enteresan bir ailede büyüdüm. İşte anneannemi 2 sene önce kaybettik. 103 yaşındaydı.
Oo, Allah razı olsun.
Uzun ömürler beraber olduk. Çok şükür, çok çok şanslıyız o konuda. Anneannem 1916 doğumluydu. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda çocuktu. İkinci Dünya Savaşı'nda bütün o ekonomik krizleri yaşadı. İşte bir ilkokul müdürünün eşi olarak hani dedemi giydirmek, onun kıyafetlerini düzgün giydirmeye dair o özenden ve yokluktan geçmişlerdi.
Jilet gibi giyinmenin dönemi.
Evet, hatta şeyden bahsediyoruz. Bilmiyorum bu podcast'ı dinleyenler bunu bilecek mi ama takım elbiselerde ters yüz etmek denen bir şey var o zaman. O kadar kumaş yok ki. Yani yeni takım elbise dikecek bile kumaş yok. Eskiyen takım elbise ya da ceketi alıp söküp her bir parçasına kadar kumaşın iç yüzü eskimemiş olduğu için tersini yüzüne çevirip baştan dikiyorlar. Dolayısıyla böyle bir deyim var. Ters yüz ederek tekrar
ben
ceketi dikiyor diye.
Kazan sökülüp yeniden örülmesini bilirim ama bunu bilmem.
Evet.
Ne kadar güzel o dönemlerden.
Yani telasına kadar söküp, telasına vatkasına, astarına kadar söküp hiç yıpranmamış yeni bir takım gibi yapmak aslında. Dolayısıyla hani bunları gören ve bilen bir anneanne. Sonra annemin ilgisi ve annemin bir işte moda evi olarak, terzihane olarak Bursa'da bunu açması ve hayatlarımızda bizim sürekli annem tarafından kıyafetlerimizin dikilmesi, aynı zamanda benim de doğal ortamım belki annemin yanı olduğu için, atölye olduğu için çok erken yaşta provalara girip annemin müşterilerine prova yaparken benim fikrimin sorulması, o fikre değer verilmesi. Ya da bana öyle hissettirilmesi.
Bu ters de tepebilirdi.
Tabii,
yani
tabii.
Sürekli annen tarafından dikilen giysileri giymek, hazır giyime seni tamamen yöneltebilirdi. Ya da
tabii, öyle olduğu yaşlar yaşadık tabii. Bu bebe yakaları daha fazla giymek istemiyorum. Annelediğim yaşları çok yaşadık. Hani onu annesi dikiş diken her çocuğun yaşadığı bir süreçten geçmiş olduğumu düşünüyorum.
Sonra mesleki olarak da istemeyebilirdin ama senin çok genç yaşında ne istediğini fark etmene yol
evet,
açmış.
Bu çok büyük bir şans.
Sen çok genç bir ödül aldın değil mi?
Evet, 21 yaşındaydım. Beymen Akademiya tarafından büyük ödülü kazanan 5 kişiden biri olduğumda. Hı hı. Bu tabii çok büyük bir hem sektörel bilinirlik hem de çok tasarımı konuşmadığımız yıllarda bu ödül olduğu için 1995 yılıydı. Dolayısıyla tasarım, tasarımcı, tasarım markası, moda tasarımı bunlar terminoloji olarak bile bize çok çok yeni kelimelerdi. Dolayısıyla bir anda fark edilmemi, öne geçmemi hem de biraz acemi cesaretiyle kendi markamı kurmaya cesaret etmemi sağladı. Minnettarım.
Peki 5 kişi kazandınız. Onlardan bizim tanıdıklarımız var mı?
Alev Cili var. Aynı dönemde. Alev'de. Ondan sonra Ümit Ünal var. Ümit Ünal benden bir sonraki dönemdir. Yanlış hatırlamıyorsam. Yeşim Şamre vardır. Belki oradan hatırlayabilirsiniz. Sanıyorum benim aklımda kalanlar bunlar. Ama birçok başarılı tasarımcı çıktı. Belki farklı markaların altında kendi isimlerini bilmiyor olabiliriz. Ama hepsi çok başarılı tasarımcılardı.
Sen yurt dışında da okudun.
Ben yurt dışında evet Mimar Sinan'dan sonra kısa bir dönem Paris'te okudum. Perfeksiyonman aldım. Daha çok kütür eğitimiydi orada aldığım şey. Hı hı. Ve o da bana tabii tasarımın bambaşka bir yüzünü öğretti.
Hı hı. Şimdi neler yapıyorsun?
Şimdi hayatımın merkezinde bir modayı bildiğimiz haliyle moda tasarımı ve nihai tüketici ki bu kelime bile aslında söylerken bizi düşündürmesi gereken
tüketici.
Bir kelime, tüketici, tüketmek üzerine kurulan bir canlı türü gibi anlatabiliyoruz bunu. Biraz bunları düşünüyorum. Yani tüketmek, tüketici olmak, moda endüstrisi bunları sorguladığım, bunları yeniden ve daha anlamlı hale getirecek şekilde koleksiyonlar hazırlamaya çalıştığım birkaç line'ım var. Bir tanesi Arzu Kaprol Business, çalışan kadının hayatına daha verimli, daha efektif, daha az ürünle o giyinme keyfini yaşayabileceği anlamlı bir koleksiyon oluşturmaya çalışıyorum. Gece kıyafetleri koleksiyonu var. Dolayısıyla bir moda tarafı var. Bir de giyilebilir teknolojiler tarafı var. Hı hı. O da çok uzun zamandır çok ilgimi çeken bir şey. Bana göre tasarımın da geleceği, her tür tasarım disiplininin geleceği giyilebilirin bir yerinden geçiyor. Ve bunların birleştiği bir yer var. Sadece moda ürünü olarak değil ama hayatımıza estetik dışında farklı bir katkı da sağlayabilecek bir alan üzerinde kıyafetlerle olan bunun ilişkisini nerelerde nasıl tanımlayabilirim, ben onlara ne tasarlayabilirim diye düşündüğüm bir de bir başka tarafı var.
Şimdi özellikle seninle konuşalım istedim Arzu. Neden? Sen teknolojiye normal Türkiye'de tasarım yapan pek çok insandan daha meraklı bir insansın. Biz böyle teknolojiyi genellikle moda ile birlikte düşününce çok hayal dünyamız gelişkin olamıyor. Belki zaten yeni bir şey olduğu için ama peki o durum nereye gidiyor ve sen onun neresindesin?
Ben şuna inanıyorum. Şimdi tasarım olarak baktığımızda hani hayatta varoluşu bir şeyleri tasarlamak olan her disiplin için var olma prensibi bugünden daha iyi bir yarını, bir 10 dakika sonrayı, bir dakika sonrayı tasarlamaya katkı sağlamak. Yani
yoksa
bu ana prensip, hani varoluş manifestosu belki. Moda, tekstil, kıyafet olarak baktığımız zaman öyle bir noktada ki şu anda hem tekstil endüstrisi hem de dünya hiçbirimizin bir kıyafete daha aynı özelliklerde ya da hani sadece estetik değerler üzerine kurgulanmış belki de çok özel bir davet veya bir şey olmadığı sürece bir tek parçaya daha ihtiyacımız yok. Bir yandan da tekstil endüstrisi içerisinde bir otomasyon sistemi henüz olmadığı için esasen istihdamı da en çok taşıyan sektör. Yani bunu da bilerek aslında hani bunları konuşuyor olmak lazım. Türkiye için bu gene çok önemli çünkü önemli üreticilerden de biri. Hani bunları bilgi olarak bir yere koyalım.
Tabii.
Bunlara baktığımız zaman bunun içine bir de şeyi ekleyebiliriz. Her ne kadar çok açık açık konuşmasak bile tekstil sektörü petrolden sonra dünyayı en çok kirleten ikinci sektör. Hani bunu da bilmekte fayda var.
Öyle midir?
Evet. maalesef.
Geri dönüşümünde bir sorun mu var?
Geri dönüşümünde sorundan ziyade çok büyük bir atık üretir tekstil sektörü. Boyar maddeler, kimyalar. Örneğin bir beyaz tişörtün üretilmesi için 2000 litre su gerekir.
Uf, ne diyorsun? Bu beyaz olduğu için daha mı fazla, daha mı
biraz
az?
Daha fazla.
Ne diyorsun ya?
Ağartılması da gerektiği için. Dolayısıyla hani bunları bilerek sadece ucuz olduğu için, sadece yakasının şekli birazcık daha farklı olduğu için hani bir ürün daha almak bir noktadan sonra ve bunu bilerek yapmak acımasızlık gibi geliyor.
Evet, vicdan azabına sok bizi.
Ama bunları bildiğimiz yerde evet. ve bir diğer yandan da satın alınan yani ürünlerden %18'inin hiç giyilmeden gardıroptan gittiğini de düşündüğümüz bir sirkülasyonda.
Ortalama ki muhtemelen daha fazla.
Bu büyük ihtimalle daha fazla. Gerçekten kıyafetlerle olan ilişkimizi yeniden tanımlamak gerekiyor. Şimdi burada birinci başlangıç, hani her şeyin başlangıcı bunu tasarlayanla ilgili. Çünkü tasarımcı onun nerelerde kullanılacağını, ne yapacağını bilerek tasarlaması gerekiyor. Dolayısıyla şuradan başlayabiliriz. Hani her tür tasarım disiplini eğitiminde gerçekten o döngüsel olarak bütünü tasarlamaya dair neyin parçası olduğunu öğretmek, o öğretilen şeyde neyin ne sonuç verdiğini, senin aslında bir beyaz tişört tasarlarken o anda nasıl bir katkı ya da nasıl bir zarar sağladığını, bunun sisteme ne faydası olduğunu, yani düşünce sistemini sadece bir ürün olarak, bu kıyafet de olsa, çanta da olsa ya da endüstriyel başka bir araç da olsa, hani bir araba da olsa, hı hı, bütün sistemi tasarlarken neyin içinde neye dair tasarladığını, sorumluluk bilincini vermek gerektiğine inanıyorum. Hani bu da bir fact. Hı hı. Tasarım yaklaşımına dair hayatta. Dolayısıyla şimdi buradan döndüğümüzde bizim kıyafetlerle olan ilişkimizde hem beklentimizi revize edebiliriz. Kıyafetten beklentimizi. Bugüne kadar biz sadece çeşitlilik, cantı sıkıntısına ya da kendi günlük buhranlarına alternatif olabilecek bir yaklaşımla aslında tekstille ilişkimizi yorumladık.
Ya da imaj taşıyıcısı.
Ya da imaj, ya da nasıl ifade edildiğinize dair.
Daha zengin, daha güçlü, daha düzenli.
Şundan bile bahsediyoruz. Hani Instagram'daki var olan gardırobumuza göre bir şey giyiyoruz ya da giymiyoruz.
Tabii.
Dolayısıyla hani buralarda bu ilişkilerin yeniden tanımlanması ya da birazcık daha düşünerek hareket edilmesi gerekiyor. Ama üretici ve tasarımcı kısmında da aynı şekilde o ürün ihtiyaç tüketim denklemini yeni dengeler üzerine kurmak gerekiyor.
Teknoloji nasıl giriyor buna?
Teknoloji buna bir kere bu iletişimi hızlandırarak önce giriyor. Yani teknolojik olarak üretilmesi dışında bunu hızlandırarak. Yani bu iletişim zincirinden bir kere haberin oluyor. O ipliğin nereden, yani hangi tarladan çıktığını, hangi sürede üretildiğini, o pamuğun yetişmesi için kaç litre su ihtiyacı olduğunu, onu ağartılırken nerelerde olduğunu artık bir QR koddan okuyabilirsin.
Aynı üçüncü nesil kahve muhabbetiyle.
Aynen onun
giysilere
gibi.
Giysilere de öyle bakacağız.
Her şey
üreticisini
öyle
bileceğiz. Evet. Getirenini, taşıyanını bileceğiz. Evet. Öyle ürün daha kaliteli ve iyi bir şey diyeceğiz. Evet. Ama ve daha pahalı olacak belki.
Bilmiyorum daha pahalı mı olacak. Daha az olduğu için belki daha pahalı, hı-hı, olabilir. Ama bir diğer yandan da biz belki 5 ürün yerine 2 alacağız. Ve belki 1,5 katı fiyatını alacağız. Dolayısıyla oradaki değer eder fayda dengesi bir düşünmeye değer, hani oturup bir, hı hı, toplama yapmaya değer, yani bir matematiksel işlem yapmaya değer bir ilişki bence. Ürün ömrünü sayacağız. Hı hı. Çünkü bizler çocukken var olan ekonomik giysi sistemi içerisinde, bu hani dikilmiş de olsa, hazır alınmış da olsa, örülmüş de olsa, özellikle çocuk kıyafetleri ama büyük kıyafetleri içinde bir sahibi olmazdı o kıyafetin.
Tabii birkaç sahibi
birkaç olurdu. Sahibi olurdu. Yani o bir döngüsel olarak daha az sosyoekonomik seviyeye ait ya da ailenin başka fertlerine dolaşırdı o kıyafet.
Bir de normali oydu.
Normali oydu.
Yani bir büyük kıyafetinden küçükler için kıyafet çıkartıldığını da biliyorum. Hani ters yüz değil de o elbise farklılaştırılırdı.
Çünkü
mesela
hani bir diğer yandan şöyle bir bilinç de vardı. Şimdi bunu da hatırlamak ilginç gelecek. Milli servet.
Tabii.
Hani bu da konuştuğumuz bir şeydi.
Ya burdalar vardı, o tabii dergiler vardı. Yani çoğumuzun annesi dikiş dikerdi. Ben
tabii
onu hatırlıyorum.
Bir şekilde bilirlerdi.
O bir şeylerin içinden, dergilerin içinden bir neden diyorsunuz
haftalar
ona?
Çıkardı.
Haftalar çıkardı.
Kalıplar çıkardı.
Benim için
tabii.
Büyük matematik problemi. Ya onu anlayan kadın her şeyi anlar bence. Yani hani benim için hani böyle ben perde bile seçemem. Yani boyu uzunluğu falan tartamam. Ya onlardan nasıl anlarlardı da aynı paftadan gömlek, aynı paftadan ceket tabii, yaparlardı tabii. Falan. Bayılırım yani.
Şimdi
öyle.
Belki hani bunu yapacak kimsenin vakti, ilgisi, zamanı olmayabilir. Ve bunu hani o anlamda bir nostaljik hani keşke öyle yapsak diyeceğimiz bir dünyada yaşamıyoruz okey. Ama şunu düşünebiliriz. Biz hani bir ürüne 1 lira verdiğimiz zaman o ürünü kaç yıkama giyebiliyoruz? Kaç kişi giyebiliyor? Kaç kere giyebiliyor? Ya da bizim beklentimiz o üründen o mu? Hani ben zaten bunu alıyorum 5 kere giymek istiyorum. Sonra zaten ağzı yüzü kumaşı dikişi mahvolduğu için onu daha fazla giyebilecek bir durumum yok dediğin yerde dünya ekonomisine, doğasına, ekolojik sisteme ne yaptığının farkında mısın?
Hani ama Instagram diye de bir şey var. Instagram'da kaç kez görüldü. Yani iki kere Instagram için giy. Ben işte aynı böyle şortu giydiğimde mesela. Yani şortta çok iyi hatırlıyorum. Çünkü çok beyaz gömlek giydiğim için karıştırıyorlar. Nilay Hanım kaç beyaz gömleğiniz var falan diyorlar. Aynısını mı giyiyorsunuz falan böyle sorular. Ama şortta ben bitmiştim. Nilay Hanım hep aynı şortu giyiyorsunuz.
Sevdiğim bir şortum var olamaz
ya
mı diye.
O kadar seyahatte falan her şeyle rengi uyumlu falan. Hani bavulu öyle yapar. Ya çok renkli kıyafetler değil de daha siyah beyaz ya da işte bejler
bu,
falan.
Bu çokluk kaygısı biraz şey yani bu çokluk ihtiyacının hani belki Instagram'ın da tetiklediği
evet,
ya da daha görünür kıldığı.
Her fotoğrafta değişik
aynı şey hani
olması.
İnsanlara da ulaşacağını düşünüyorum. Yani hep aynı insanlar neredeyse hep aynı eşinizle mi yer alacaksınız da kadar gidebilir konu.
Tabii,
hani
tabii.
Bu çokluk ihtiyacı çok tehlikeli bir ihtiyaç. Ama şunu da bilerek hani ben de moda endüstrisine, tekstil endüstrisine ait ve ona ürün üreten, onun daha iyi, daha verimli, daha ekonomik görünmesine dair o sistem içinde bulunan bir tasarımcıyım. Dolayısıyla bunun olduğu yerde ihtiyaç, tüketim mi gerçek değerler üzerinde yeniden yapılması gerektiğine inanıyorum.
Peki biz bakabiliyor muyuz bugün herhangi bir markanın ya da tasarımcının bir kıyafetindeki bir koddan bütün bunları anlayabildiğimiz bir sistem
bugün
var mı?
Bugün yapabildiğimiz tabii yapabildiklerimiz var.
Oo şahaneymiş.
Daha küçük markalarda bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Söylemeye çalıştığım birazcık şu hani toparlamak gerekirse tüm bunlar içerisinde. Türk tekstil endüstrisi adına da bakarsak gerçekten daha doğaya saygılı, sistemsel olarak çok daha geri dönüşümün olduğu, geri dönüşümden yapılmış hem ipliklerin, elyafların, kumaşların hem de kıyafetlerin de sonra geri dönüştürülebilir vaziyette üretildiği, aynı zamanda belki sağlığı işin içine biraz kattığı, kıyafetimizin belki telefonumuz gibi, app'ler gibi ve bir takım ara yazılımlarla, ara yüzlerle beraber bizim yaşamsal diğer ihtiyaçlarımıza da kıyafet üzerinden iletişim kurabildiğimiz bir sisteme geçmesi gerekecek. Bana göre bunu yaparken Türk endüstrisinin de büyük bir şansı var. Çünkü dünyada giyilebilir teknolojilere dair henüz bunu sahiplenmiş bir ülke yok. Ve Türk tekstil endüstrisi kendi markasını yaratmada artık böyle bir şansı kalmadığını fark etti. Fakat giyilebilir teknolojiler de bence bunu yapabilir. Umuyorum ki de yapsın.
Peki ya bunun dışında da sana sorularım var. Mesela sen sahnede de bu teknolojiyi kullanıyorsun. En teknolojik defile yapan insanlardan birisi.
Evet.
Mesela VR gözlüklerle bir şeyler yaptım. Ben
tabii.
Onu görünce büyük özendim. Yani onu izleyebilmek adına. Daha sonra işte.
İzleyebilirsin YouTube'da telefonunla.
Öyle mi?
Tabii.
Enteresanmış. Tamam bunu deneyeceğim ama VR gözlük takmak istiyorum. Yani
tamam.
Böyle bir merakım var zaten. Peki VR gözlük taksam neyin içinde buluyorum kendimi? Giysinin içinde mi buluyorum yoksa giysiyi izleyen insan mı?
Giysiyi izleyen ama 360 dereceydi. Bu VR defileyi biz İstanbul Moda Haftası'ndaki bir şov için yaptık. Hı-hı. Ve defileye gelen bütün davetliler İstanbul Moda Haftası'nda benim defile yapacağım saatte normal bir defile izleyeceklerini düşünerek geldiler. Hı-hı. Ve büyük de bir kalabalık vardı ve biz limitli gözlük sayısından dolayı parti parti insanları içeri aldık. Toplamda 700 kişiye izletmişiz. Defile salonuna girdiklerinde simsiyah bir salon gibi düşün. Herkes oturduğu yerin üzerinde o VR gözlüğü gördü ve anonslarla yönlendirilerek gözlüğü taktı. Hı hı. Taktıktan sonra herkesin gözünde defile başladı. Hı hı. Defile bir uzay boşluğunda başlayıp dünyaya geldiğin ve dünyada Hepsi 360 derece, yani başını sağa sola aşağı yukarı arkaya çevirdiğinde bütün evreni yeniden tasarladığın ve ışınlandığın yerde de yere batan sarnıcını uzayda bir noktada ışıklar içerisinde yeniden modellenmiş olarak gördüğün bir tefili alanı.
O zaman.
Tepesi yok. Ha,
tepesi yok, yıldızlar falan görüyoruz. Peki Mercan Dede ile acayip bir işbirliğiniz var değil mi? Evet. Sen de meraklısın. Hem işte o dinlediğim İngilizce podcast'te de kadının ilgisine özellikle bu ruhani ilgi çekiyordu değil mi? Böyle ruhsal bir durum, teknoloji, tasarım, moda hepsini birleştiren bir kadın olarak seni tanımladı. Mercan Dede'nin de aynı benzer yönleri var. Siz nasıl bir işbirliği yapmaya başladınız ve senin tasarımlarına etkisi nedir ya da onun müziğine etkisi ne sence?
Çok güzel yol arkadaşlarım oldu. Yani mesleğime bu sebepten ben minnettarım. Hem kendimi ifade etmeye ya da var etmeye çalıştığım yolda karşılaştığım yol arkadaşlarım, dostlarım haline geldi. Bu çok nadir olabilecek bir şans ve insan hayatı için en kıymetli şeylerden biri sanıyorum. Gerçekten minnettarım. Mercan Dede ile yollarımız benim defilelerim vesilesiyle kesişti ve sonra fark ettik ki çok ortak geçmişimiz var. Çok ortak dostlarımız var. Bursalı olmamız da hani bir başlangıç. Aynı dönemler, aynı yıllar olmasa bile o kadar benzer yerler, mahalleler, dostlar, aileler. Evet, o da Bursalı.
Ben hep Kapadokya'dalar ya kafamdan abisi. Evet. Yani hani
sevgili Gökşin'e de buradan tabii, selam
tabii,
olsun.
Çok sevdiğimiz tabii, otel. Tabii.
Argos.
Argos. Çok severim ama anında ismini hatırlayamam. Argos
çok
yani,
dolu. Ram
artık yetmiyor. Doluyor Erol. Yani mesela hep böyle Kapadokya'yla onları tabii, çağrıştırmışım. Tabii, sanki hiç Bursalı tabii. olabilecekleri ya,
Kapadokya'nın
geldi.
Kadrolu Kapadoksçuları olarak tabii, bizler. Tabii. Aynen öyle. Dolayısıyla öyle yolumuz geçişti ve çok yıllardır eksik olmasın defilelerimin hem müziklerini hem de bazı organizasyonlarda birlikte yarattığımız, birlikte tasarladığımız, kreatif yönetimini de beraber yaptığımız bir sürü projeler yaptık. Hı hı. Dolayısıyla onun belki az bilinir, aslında görsel sanatlar eğitimi vardır Mercan Dede'nin.
Tabii. Bir de işbirliklerini de sever. O çok sever. O karnetoyda ressamla yaptıkları
çok,
işler.
Yani multidisipliner, muazzam bir sanatçıdır, yaratıcıdır.
Bir de canlı, hani böyle caz yaparlar ya, hı hı. anında böyle canlı canlı. Aynen onun gibi müzik yapabilir. Ondan bir şey yaratabilen, başka işlerle, disiplinlerle birleştirebilen bir insan senin gibi. Sen de Bursalısın, ikiniz Bursalısınız ve ikiniz de aslında müzikle ilgilisiniz. Sen böyle, ben bunu böyle sorunca ya da birileri sorunca çok konuşmak istemiyorsun. Ama yani Türkiye'de kurulmuş ilk kadın rock grubunun bir üyesi olsaydım, bir zamanlar bile olsaydı, kısacık bir dönem bile olsaydı herhalde sürekli ondan bahsederdim. Bir tişört yaptırırdım tekstil sektörüne rağmen. Hatta 5 tane yaptırıp beyazını siyahını yaptırırdım diye düşünüyorum. Biraz anlatsana o dönemi, lütfen bize anlat. Yani çok anlatmadığın bir şey olduğu için hem de burada nasıl olunur için güzel bir örnek. Bunu bahane edeyim, anlattırayım
sana. Tamam peki. Bunu dinleyen sevgili podcast dinleyicileri belki eğer hala bilmiyorlarsa. 12 yaşında biz Şebnem Ferah'la aynı okulda yan yana sınıflarda okuyorduk. Ve okul mezuniyeti olarak bir parça hazırlamaya.
Hangi okulda okuyorsunuz?
Bursa Namık Sözer Lisesi diye. Şu anda artık var olmayan bir okul. O zaman için hazırladığımız bir parçada ya da yani o parçaya dair hazırladığımız, yaşadığımız süreçte biz bir arada olmaktan keyif aldık ve tam hani böyle 12-13 yaşlarında kendini var etmeye çalıştığın, hani gençsin ama büyük de değilsin, çocuk da değilsin, ergensin ama ergen de değilsin, kimsenin de dikkatini çekebilir vaziyette değilsin, hani o sıkıntıları yaşadığın o yaşlarda
Artık anne senin kıyafetlerini bir süre giymesen dediğin.
Hani bebe yaka elbise giymek asla istemeyeceğin. Hani saçını iki örgü yapmayı reddedeceğin yaşlarda. Her gencin yapabileceği gibi belki de. Ve muazzam bir şekilde. Rock müzik bizi bir araya getirdi. Ve o vesileyle okulda yani ağırlıklı olarak okul grubu olarak kurulan ama kız rock grubu olarak kurduğumuz.
Sen klavye çalıyorsun.
Ben klavye çalıyorum. Şebnem hem leading gitar hem vokal.
Volvox mu o zaman
Volvox
adı da?
Volvox adı. Hı-hı. Ve biz o zaman aslında o şehrin, o kültürüne ve o zamanına, yani o zamanın ruhunda bir araya gelen bir takım insanların oluşturduğu o ruhla beraber desteklenen bir bir sistemde kendimizi rock müzik yapmaya çalışan genç insanlar olarak bulduk. Bunda ana prensip tabii ki Şebnem'in buna, müziğe ve rock'a olan tutkusudur. Onun etrafında ve onun tutkusunun etrafında biz birleştik.
Dört kişi misiniz?
Dört, beş kişiyiz.
Beş kız.
Ve biz bayağı açık hava tiyatrosu konserleri, rock festivalleri. Hani Bursa'nın o dönemine dair aslında Bursa'ya gelmiş Sedat abi dediğimiz, hepimizin hayatını, hatta Pentagram'ın da oluşmasını sağlayan bir stüdyo kurarak
onlar da Bursalı da çatlayayım.
Onlar da Bursalı, onlar da bizim dönem arkadaşlarımız, stüdyo arkadaşlarımız. Şahane. Dolayısıyla şunu görüyoruz ki hani bir kişinin hayata dair yaptığı, bir küçücük olduğunu düşündüğü katkı ülkenin müzik kültürünü değiştirecek bir sonuçla sonuçlanabiliyor. Tabii muazzam bir şey.
O geldi stüdyo açtı.
Bizler de işte o yaş grubunda, o şehirde, o anda, o sınıflarda okuyan insanlar olarak, bu böyle hızla yayılır ya hani müziğe ilgi duyan ve insanların bir araya geldiği küçücük bir stüdyoda saatler geçirmeye başladık. Ve bunun sonucu şehirde, yani Bursa'da rock festivalleri düzenlenmeye başladı. Bursa'nın bir de lokal yayınları çok şeydir, popülerdir. Herkes evine bir ülke geneline yayın yapan gazete, bir de bölgesel gazete alır.
Yerel gazeteleri çok iyidir.
Yerel gazeteleri çok iyidir. Öyle bir gazetede geçenlerde annemlerin evine gittiğim zaman gördüm. O zamandan bir gazete saklamış annem. Bursa Hakimiyet, Bursa Rock Festivali'nin medya sponsoru. O zamanın adı, yani medya sponsoru da değil aslında. Kim bilir ne şimdi, neredeyse hatırlamıyorum. Yani medya sponsoru diye bir kelime yok hayatımızda. Ama onlar bir şeyin sponsoru. Ve bir ek vermişler. Bursa Rock Festivali eki. Şöyle bir kare var. Yani bizim fotoğrafımız var sahnede. Pentagram var, Miraj var, ki Teoman onların solisti. Erkin Koray var. Hani aynı sahneye çıkmışız biz aynı zamanlarda. Pentagram da var aynı şeyde ve o daha büyük bir fotoğraf var mesela. Ve o fotoğrafın altında headbang yapan ve zincirleri havada uçuşan bir takım gençler var. Yani kocaman bir fotoğraf. Ve altında da büyük puntolarla bir başlık var. Şimdi sadece bugünden o güne bakmaya çalışsak acaba nasıl bir başlık olur? Hani zincirlerin havada uçuştuğu, simsiyah ve bileklikler ve zincirler giymiş gençlerin olduğu bir fotoğraf. Altında şu yazıyor: gençler eğleniyor. Şimdi böyle bir hoşgörü, bu hoşgörüyü evet, biz tatlı kaybettik. Yıl sanıyorum 87. Ya 87 ya 88. Dolayısıyla bu hoşgörünün olduğu zamanlara evet özlem duyuyorum. Yani bu müziğe, bu müziği yapanlara ya da senin gibi düşünmeyen ama sempati duyabileceğin bir hoşgörü yaklaşımı keşke biz de çocuklarımıza verebilsek. Ben bugün hani çocuklarım çok öngöremediğim yerlerde, hani başka ortamlar içerisinde var olsa, onlar ve onların birlikte müzik yaptığı arkadaşların aileleri ne der bilemiyorum. Dolayısıyla çok daha az toleranslı bir dönemden geçiyoruz maalesef ki.
Peki bu modayı nasıl etkiliyor? Kıyafetlerimiz nasıl etkileniyor? Senin çok güzel bir 11 Eylül çıkarımın var. Belki o çıkarım başkaları tarafından yapılmıştır ama sen onu çok güzel dillendiriyorsun. Bize onu bu yayında da anlat. Hoşgörüsüzlüğümüz, birbirimize anlayışsızlığımız acaba kıyafetlerimize nasıl yansıyordur? Onu biraz konuşsak.
Kıyafetler sadece kıyafet değil. Aslında kıyafetler o an yaşadığımız döneme dair bir yansıma. Yani zamanın bir aynası. Her şeyde olduğu gibi, hani arabalarda olduğu gibi. Zaman ruhunu ifade eden, insanları giydiren bir ikinci form. Ve genellikle tabii moda sistemi içerisinde çok erken zamanlarda, çok öncelerden hazırlanır bizim giyeceğimiz kıyafetler. Çünkü bu bir endüstridir. Çok uzun zaman önce boyar maddelerin yapılması gerekir, kumaşların hazırlanması gerekir. Hani zaman alan bir iştir tekstil. O yüzden hazırlık önceden yapılır.
Araya girip onu sorayım. Mesela 2020 için kaç yıl önceden?
2022'nin renkleri hazırdır örneğin şu anda.
Oo, şahane. Bir böyle biz hafta sonu eklerinin başındayken hatırlıyorum. Renk komitesi. Başka
renk bir, birliği.
Renk birliği. Oraya gidip haber falan yapmıştık. Hı hı. Bana çok enteresan gelmişti. Renkler, kumaşlar önden belirleniyor.
Tabii. Çünkü öngörülebilen bazı şeyler üzerine kurgulanabilir. Yani sosyoloji, ekonomi, psikoloji, dünyada var olan açlık, grevler, politik durumlar. Yani bunların hepsi belli bir çizgide ve öngörülebilir bir takım özelliklerle ilerleyebilir. Dolayısıyla bir takım birlikler, organizasyonlar, komiteler, otoriteler, fuarlar, dernekler bunlarla ilgili bir öngörü yayınlar. Peki. Ama hangisinin %100 tutacağını hiçbiri bilemez. Yani bu garanti edilebilir bir şey değildir.
Değildir.
Çünkü bölgesel etkileri de olabilir. Örneğin hani bu coğrafyada hani yeşilin bazı tonları hiçbir erkeğe yakışmaz. Ten rengiyle de ilgili olabilir. Hani bazı renklerin kendi kültürü içerisinde farklı anlamları da olabilir. Bunların hepsi bölgesel etkileri vardır ama bir de global etkiler vardır. Hani Hollywood mesela muazzam bir pazarlama etkisidir ve daha büyük adetlerde yaratılacak koleksiyonlar tasarladığımız zamanlar biz bunları takip ederiz. Önümüzdeki yıl hangi filmler çıkacak? Onların etkileri ne olacak? Bu kadar süperhero filmlerinin olduğu dönemler aslında en çok korunmaya ihtiyaç duyduğun, hani senin dışında bir yerden yardım beklediğin, dolayısıyla belki de daha çok vatkalara ihtiyaç duyacağın, kendini korunaksız hissedeceğin bir dönem demek.
Vatka onun temsili midir mesela? Ya ben The Crown'ı izliyorum sürekli Netflix
dışında. Ben de izliyorum, bayılıyorum.
Ya İngilizler gibi giyinesim var. Sürekli böyle bej rengi yağmurluklar. Bir de başıma geçenlerde eşarbı aynen kraliçe gibi bağladım. Sonra da annemi düşündüm.
Ben öyle bağlarlar.
Küçükken annem full kahkül önden bir çıkar. Böyle boynunun altından.
Çok estetik bir şeydi.
Evet, ve annem böyle bol deri ceketler giyerdi. Güneş gözlükleri falan çok cool da olurdu. Hani böyle çok havalıydı annem. Geçen gün ben de çıkarken aynen öyle giyindim. Böyle çizmeler falan, yağmur çizmeleri. The Crown şeyi yapıyorum diye.
60'larla beraber çiçek çocuklar. Hani ama tamamen belki de dünyanın en özgür olduğu, aya gidildiği, en fütürist tasarımların yapıldığı dönem 60'lar. Hı hı. Fakat hala kadın iş hayatında, yani nihai tüketici olarak o rolde değil.
Evet, ne diyeceğini, nereye gittiğini anladım muhabbetin. Evet, çok güzel, çok güzel, gelelim.
Ve 70'ler biraz daha özgürlükçü ama kadın yine de iş hayatında daha sekreter seviyesinde. Yani çok daha o ekonomik düzenin büyük bir parçası değil. Fakat 80'lere gelindiğinde daha orta kademe yönetici kadını görüyoruz. Bu çok önemli ve 80'lerin modasını hatırlayalım. 80'lerin modasında kadın dev kaşık vatkalar. Yani hala bugün oralarda değiliz. Çift pileli pantolonlar, kısacık saçlar.
Evet, ama yüksek.
Yüksek.
Evet, yukarıya doğru.
Şimdi bunu şöyle okumaya çalışalım. Erkekler dünyasında erkek gibi olmaya çalışan ve korunmaya muhtaç bir kadın aslında. Yani kopyalamaya çalıştığı silüet erkek bedeni.
Tamam.
Ve kadın gibi görünmeye çalışmıyor. Kadın gibi görünmemeye çalıştığı bir yerde. O yüzden kendini hani korunma gereği için giyinen, o dünyada, o masanın etrafında, o toplantı sırasında ben de sizin kadar güçlüyüm İmajını vermeye çalışan bir kadın profilinden bahsediyoruz. Hani devam eden yıllarda bu tamamen değişiyor. 90'lar, hatta 2000'lere geldiğimizde değil, kadın gibi görünmekten korkan bir kadın o toplantı masasında bu bir silah olarak, dişiliğini bir silah olarak kullandı, ben bir kadın haline geliyor. Dolayısıyla bunların hepsi modanın yansıması.
Tabii. Yani Paris is Burning, o belgeseli seyrettin mi bilmiyorum. Evet, ama bu Vogue kültürünü anlatır işte. Hı-hı. New York'ta.
İzleyeyim hemen.
80'lerin sonu, işte 90'ların başı, tarihi yanlış söylemeyeyim ama gayler hem zenci, hem hispanik, hem de eşcinsel olanlar yani çok zor bir durumdalar. Yani tabii. Zaten eşcinsellik daha yeni yeni kabul edilmeye başlanıyor. Zaten zorlanıyorlar ki hani Batı bizden daha her zaman hoşgörülü olmasına rağmen. Bir de işte kölelikten çıkılmış, onun zorlukları var. Bir öyle düşün, bir de göçmenler var. Hem üçünü birden, ikisini birden barındırıyorsan çok zor ve yeraltı kulüpleri kuruluyor. Ve orada da Paris is Burning o dönemin var olma çabasını anlatıyor. Hep giysilerle bağır oluyorlar. Vogue. Hani tabii. Ben Madonna'nın Vogue şarkısını hep böyle hareketleri yaparak böyle küçükken sözlerini ezberleyerek falan öğrendim.
O Gucci'ye bir süyer.
Tabii ki ve işte bütün o klip ne kadar derin, ne kadar anlamlı ve tabii. Sosyolojik temalar barındıran tabii. Bir klipmiş. İşte Vogue demek poz vermek demek. Onlar o zamanlar işte Vogue dergisi ve benzeri dergilerden yola çıkarak poz verme kavramını yerleştiriyorlar. Ve kendi içlerinde yer altında partiler yapıyorlar. İşte güçlü erkek gibi giyinme yarışması. Hı-hı. Ondan sonra drag queen gibi giyinme yarışması. Ya da işte çok feminen tatlı kız gibi giyinme yarışmaları yapıyorlar. Ne kadar iyi o rolü benimseyebiliyorsan, bak senin dediklerinin ne kadar örtüşüyor aslında. O kadar başarılısın. Ne kadar başarılıysan o kadar çok ödülün oluyor, ödüller veriliyor ve kendine bir soyadı seçiyorsun. Çünkü ailen seni reddediyor ve o seçtiğin soyadlarıyla belli ailelerin oluyor falan filan. Yani müthiş bir belgesel ve müthiş bir çözülüm yani toplumsal mutlaka anlamda.
İzleyeceğim. Çok merak ettim.
Çok çok güzel ve senin söylediklerine ne kadar birleşti. Bunun bireysel olarak iz düşümlerini görüyoruz değil mi insanlarda? Tabii, hani ben tabii. Kurt Cobain hırkası derim işte depresyon hırkası ya da işte kendimi daha böyle korunmacı hissetmeye çalışıyorsam belki daha uzun giyiyorum. Daha
ya da bazen giyiyorum. Mucizevi olduğuna inandığımız ve bizi her durum, her gün ve her ortamda kurtaracağına inandığımız ayakkabılarımız ve kıyafetlerimiz vardır.
Tabii hani tabii bugün, uğurlu giysilerimiz var. Bunu giydiğimizde bu tabii. Tişörtü giydiğimizde gibi. 11 Eylül'e dönersek.
Evet 2000'le beraber milenyum kaygısıyla birlikte herkes ve bütün fuar daha fütürist, daha milenyum etkisi olan, daha parlak yüzeylerin olduğu, gümüş parıltıların olduğu kumaşlar hazırladılar. Ve bütün birlikler ve öngörüler de böyleydi. Fuarlar, defileler, o yıl yapılan bütün temalar, klipler. Çünkü hepsi bir bütün. Yani zamanın ruhunu anlatan her şey bir bütün. Ve bunun içerisinde o Eylül'de mağazalara girmiş olan görüntüler de daha parlak kumaşların, parlak yüzeylerin, daha keskin formların olduğu kıyafetlerdi. Daha bir uzay çağına girdiğimizi düşündüğümüz bir zaman. Ve biz maalesef daha alışık olmakla beraber dünyanın Orta Doğu coğrafyasına yakın ve Orta Doğu'da yaşayan insanlar, Batı coğrafya bir kayba alışık değildi henüz. Ve onların yaşadığı 11 Eylül saldırısıyla beraber önemli bir duygu ve güven duyguları sarsıldı. Hı-hı. Güven duygusu sarsılınca oradaki tüketim ve mağazalara hazırlanan bütün bu kıyafetler ellerinde kaldı. Çünkü çok önemli bir sebebi vardı. Geleceğe dair inancınız kalmadığında, güven duygunuz gittiğinde geçmişe dönmek istiyorsunuz. Sizi koruyacak, köklerden ilham verecek ve sağlamlaştırma. Yani yarın güçlü ve sağlam bir şekilde var olacağınıza dair bir umut kaynağı aynı zamanda kıyafet. Hı hı. Ve bu sebeple vintage doğdu.
Ya ne kadar enteresan.
Ve ne i̇şte, kadar gerçek.
Bugünkü nostalji hissimiz gibi hep geçmişteki her şey bize daha güzel geliyor ya.
Tabii.
Yanlış bir nostalji aslında. Maalesef. Geçmiş çok da iyi miydi bugünden ama.
Ama selektif zihnimiz var. Güzel olanları hatırlıyoruz.
Kesinlikle öyle. Ve ona sığınmak istiyoruz. Tabii. Yani çocukluğa dönme isteği, gençliğe dönme isteği herhalde bunlar. Ve modaya etkisi toplumsal olarak bunu bir sürü halinde tercih etmemiz çok enteresan geliyor bana. Bir de bu birliklerle ilgili şunu sorayım. Bu birlikler şöyle mi oluşuyor? Acaba Napolyon'un hani Mısır'a seferi vardır ya, yanında bir sosyolog, bir para bilimci, bir bitki bilimci, doğa bilimci falan. Hani böyle her alandan birini Nuh'un gemisi gibi gider. Şimdi bu birliklerde de öyle uzmanlar
tabii,
mı oluyor?
Tabii farklı alanlardan, farklı ülkelerden, farklı disiplinlerden. Farklı görüşler alınarak toplanan
müthiş
bir şey.
Müthiş ya. Tabii. Aslında biri içinde yer almak
zamanı
kadar
okumaya
isterim.
Dair muazzam bir şey tabii.
Sence
ki.
Peki bugün zamanın ruhu ne? Sen şu mesela anda, tasarlarken ne görüp de tasarladın ya da tasarlıyorsun?
Birkaç şey var. Yani birkaç alandan bahsedebiliriz. Bir tanesi bence yavaş yavaş tükettiğimiz her şeyin kaynağının ne olduğunu, onu üreten kişiye nasıl bir fayda sağladığını, mutlu olup olmadığını, yani onu yaparken hayatından memnun olup olmadığını önemsediğimiz bir yerden geçiyoruz. Bu kadar geleceğe dair gittiğimiz bir yerde belki de çok unuttuğumuz bir geçmiş değer bu. Yani hakkını helal etmek ya da hani iyi niyetlerle, sevgiyle hazırlanmak gibi diyeceğimiz şeylerin gerçekten bir hani enerjisi olduğuna, iyi niyetle yapıldığına ya da iyi bir umutla onu bedenine aldığına, yaşamına aldığına emin olmak istiyoruz. Buradan hareket edebileceğimiz bir sürü yer var ve bunu düşünürken ilerlediğimiz sadece tekstil olarak değil, hayatımızın başka yerlerinden de bize toplanıp gelen farklı düşüncelerle birleştiriyoruz. Hani kıyafetlerimizin ve bütün yaşamın daha bütünsel olmasına ihtiyacımız var. Hani yaşamı bir bütün olarak tasarladığımız yerde bizim daha huzurlu hissetmeye, daha iyi hissetmeye, daha ne olduğunu bilmeye, anlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Peki modacı olmak isteyen çok insan görüyorum. Hı-hı. Ama şöyle de görüyorum. Biraz daha kolay geçilen alanlardan biri sayılan alanlardan
olduğunu düşünüyorum. Bir de popüler bir alan. Yani.
Popüler fotoğrafçılık gibi düşünelim. Hı-hı. Ya da gazetecilikte de var. Yani Hı-hı. yazı yazabilen herkes gazeteci olmuyor ama hele de bir dergide, gazetede yazısı yayınlanırsa artık gazeteci, değil mi? Modacıda da öyle bir şey oluyor. Yani ben genellikle şöyle diyorum. Bir ara tasarımcı kelimesinde çok fazla şey vardı. İşte hatta dalga geçiyorduk ya şöyle bir prototiple, işte futbolcunun zengin olmuş eşi, ondan sonra çok fazla çeşitli markaları, giysileri giyiyor. Tabii ki bir görsel gusto da gelişiyor. Tabii. Ondan sonra o gelişmeyle birlikte kendi gustosuna uygun, kendi bildiği şeyden kendisi bir şeyler yapmak istiyor, tarif ediyor. Ondan sonra ya da yaptırıyor, ettiriyor, birileri çiziyor ya da kendi yeteneği de olabilir. Çiziyor, veriyor, yaptırıyor. Bugün çeşitli koleksiyonlarda da görüyoruz hani bunu.
O bir insan... sürü selebriti işbirlikleri var.
Evet tabii. Evet oluyor. Bazısı çok da güzel oluyor. Demokratikleştiriyor bence. Hani mesela özellikle gerçek moda tasarımcılarıyla büyük markaların işbirlikleri bence dünyada başlayan. Hani ben hayatta Karl Lagerfeld giyemem ama... Yani New York'tan aldığım bir ceketim var yani. Almışım H&M'den, tamam mı? Bir de Türkiye'den daha demokratik yurt dışında. Çünkü o sıralara çok zengin insanlar girmez. Ben girerim. Yani ama Türkiye'de ilk önce zenginler giriyor o sıralara. Onlara haber veriliyor
maalesef. Zenginliği maddiyat olmayan diyelim.
Evet evet, yani öyle diyelim. Yani hani buradan da arada eleştirim alındı mı bilmiyorum ama. Şimdi uzun sorumun sonuna geliyorum. Şimdi o insanlara da modacı dedik. Tasarımcı dedik.
Ne ilginç değil mi? Bir şeyi gerçek olarak tanımlama ihtiyacımız var. Hani gerçek modacı, gerçek olmayan ya, modacı.
Ya, ne kadar evet acayip. Ya sen bu konuda ne hissediyorsun? Hiç umursamıyor da olabilirsin. Öyle düşünüyorum biraz. Bir, çok fazla modacı kelimesiyle ilgili enflasyon oldu. Gerçekten tasarımla ilgilenen insanlar nereden başlamalılar? Neden emin olmalılar kendileriyle ilgili, yetenekleriyle ilgili? Çizim yapmak gerekli midir? Gusto gerekli midir?
Şimdi önce yetenekten başlayalım. Yetenek birçok zaman iyi çizim yapan kişilere ya çok yetenekli, hani çok iyi resim yapıyor denir. Ben buna katılmıyorum. Çünkü yetenek aslında çizim yapabilmek değildir. Çizim yapabilmek bir kas becerisidir. Spor yapmak gibi.
Öğrenilir.
Öğrenilir ve yaptıkça, egzersiz yaptıkça o bir kas sistemidir. Çizdikçe daha iyi çizersin. Hani ona ayırdığın mesai, özen, emek, ilgi, zaman bunlarla geliştirilir.
İnşallah derim.
%100. Fakat hayal etmek bir yetenektir. Dolayısıyla var olmayan bir şeyi çizebilmek bir yetenektir. Gördüğü, baktığı bir şeyi herkes belli bir eğitim ve belli bir emek ayırdığı zaman sonunda çizebilir. Ve bizlerin hani üniversitelerde ya da güzel sanatlarda, yani sanat eğitimlerinde öğrendiği şey hayal ettiğini ifade edebilmektir. Ve onu en doğru malzemeyle ilişkilendirmektir. Doğru bir teknik bilgidir. Ama hayal etmeyi öğretemez kimse. hayal ettiğini nasıl ortaya çıkartabileceğini, nasıl gerçeğe indirebileceğini öğretir. Yani o bir metodolojidir. Ve onun büyümesi için, yani o hayalin olduğu yerde hayal etmeye dair, inancını güçlendirmeye dair bir eğitim alırsın. Dolayısıyla hani bu çok inandığım ve çok konuşulması gerektiğine inandığım bir şeydir. Genç tasarımcıların ya da modacı olmak isteyen herkesin bilmesi gereken en temel şey, modanın veya bir moda tasarımcısının hayatının sadece partilerden ve defilelerden ibaret olmadığıdır.
Tabii tam tersine.
Tam tersi atölyeler, tozlu evet. kumaş topları, dikiş makineleri arasında geçen bir ömürden bahsediyoruz. İşin daha da enteresanı, bundan zevk almaktan bahsediyoruz. Gerçekten sahada, atölyede onu yapma halinden keyif almak alan canlı türüne moda tasarımcısı diyebilirim.
Ya bir de Project Runway diye bir televizyon şovu var ya.
O bir televizyon ürünü ama o bir moda tasarımı
gerçek
değil.
Gerçek değil mi?
Yani o bir televizyon ürünü. Yani o bir entertainment. O bir eğlence.
Ben çok eğleniyorum. Çok, çok keyifle izliyorum. Yani ve yeteneklere inanamıyorum Arzu. Bir misyon veriliyor ve bir haftada yapılıyor. Tabii ki o şey sizin gerçekliğiniz o değil. Ama o yetenek, yapılış tarzı, işleyiş tarzı gerçek midir?
Tabii gerçek. Ama hani bir düzen içerisinde, bir sistem içerisinde, bir ekiple beraber yarattığın. Ama daha da enteresanı bir tarz edinmeye, bir stil edinmeye çalıştığın, o stili devam ettirmeye çalıştığın bir süreçtir. Çünkü gene konuşulması gereken bence çok önemli bir şey. Bu kadar hani çok meslekli yıllar yaşayacağımız ve çocuklarımızın belki 3-5 mesleğinin olacağı zamanları konuşuyorken bence şunu da hatırlamak lazım. Hani bu kadar çok moda tasarımcısı ya da belki de bir kitap yazmış, kendine yazar diyen ya da hani bir şeyi bir kere yapmış ve onu mesleği olduğunu düşünen insanlara söylenmesi ya da düşündürülmesi gereken şöyle bir şey var. Belki ben bir kere kısa bir hikaye yazabilirim. Belki sen bir takım kıyafetleri güzel tasarlayabilirsin. Bir takım işbirlikleri farklı markalarla, farklı selebritiler ya da ona ilgi duyan insanlar bir şeyler yaratabilirler. Ama bir alan, bir konu mesleğinse onu her gün iyi yapman gerekir.
Evet, başarı tekrarlanınca olur.
Mesleğin de tekrarlanınca olur.
Evet.
Diğer türlü o an sana keyif veren bir süreçten geçtiğin, yani mesleğin demek başka bir şeydir. Biraz daha zaman, yani ona adanmışlık gerekir. Bu illa bir ömür boyu olmak zorunda değil bugün geldiğimiz noktada. Ama birbirini destekleyen ya da hayatını anlamlı kılacak bir yolda en azından ona ayırdığın zaman ve emek ve özen senin oradaki başarını ve de yaşamsal duruşunu ifade eder.
Bir de sanki sizin işiniz çok fazla farklı disiplinden, edebiyattan, filmden, resimden, sanattan,
her
tasarımdan.
Her şeyden ilham alabilir tabii.
Sadece tabii ki bir dikiş yeteneği değil, ondan sonra sadece kıyafetten anlamak değil, zamanı anlamak değil, hepsinden birden anlamayı içeriyor. Bir de sanırım bir çizgi yaratmak gerekiyor ressamlar gibi. Hani biz bir ressama baktığımızda Monet, Picasso anlıyorsak, bugün işte Ümit Yunal'ı da anlıyoruz, Bora Aksu'yu da anlıyoruz. Arzu aynen Kaprol'ü öyle. De anlıyoruz. Demek ki anlayabildiğimiz insanlar
var.
Şu anda çözdük. Kendi kendime.
Odayı anladık.
Peki bugün başlayanlar nereden başlamalılar? Çünkü bir isim yapmak da önemli. O çizgiyi yakalamak. Tabii çizgi olması, yani bir işin ilk önce gerçekten var olması, onun konuşulabilmesi için önemli bir şey. Peki çok tutkulu ve bu işten anladığını düşünen bir genç okuldan mı başlamalıdır?
Mutlaka okuldan başlamalıdır.
Mutlaka okul. Mutlaka okul çok şeyi öğretiyor zaten değil mi?
Mutlaka
sen ders veriyor musun?
Ara ara gidiyorum farklı üniversitelere ama düzenli ders verdiğim bir yer şu anda yok. Ara ara bazen birkaç dönem İTÜ'ye gittim. Üniversitelere de gidiyorum ama daha çok sohbetlere.
Hep böyle mi konuşurdun Arzu? Acayip bir TRT Türkçen var senin. Vallahi öyle. bir 90'lardan bir televizyon programında bir hanımefendiyle ikinizi izledim. Ya ikiniz var ya.
O bile... zaman da böyle mi konuşuyormuşum?
Hem de nasıl?
Gerçekten.
Bu arada modacı, tasarımcı kelimeler yok. Daha evet. O kelimeler icat edilmemiş. Türkçeleştirilmemiş.
Hani... Yan kariyer spikerlik yapmayı düşünüyorum tamam, ileride.
Aynen öyle konuşuyorsun. İkiniz de nasıl sakinleştirici? Arkadan bir koro çıkacak falan diye bekledim.
Çok sıkıcı bir şeyden bahsediyoruz.
Yok hayır ama yani senden illaki öyle bir yetenek beklenmiyor ama hani bir taraftan müzik var, bir taraftan teknoloji ilgin var ve ilgin öyle bir seviyede ki ben senin bir YouTube videonu izledim. Moda ve teknoloji üzerine bir sempozyum, bir buluşma yapılmış. Mete Çakmakçı moderatörlük ediyor senin konuşmana. Konuşuyorsunuz ve sen neredeyse diyeceğim beyefendi çok biliyor tabii ki alanı, o mühendis zaten. Hani kendi alanında ona ders verecek kadar kendi yani moda ve tasarım moda alanında konuşuyorsun. O da biraz şaşırıyor. Ya bu arada ordu ile işbirliğini söyleyelim biz senin. Sen Türk ordusuna üniforma mı tasarladın?
Evet.
Ne yaptın?
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önce kara kuvvetleriyle başlayan, ardından hava kuvvetleriyle başlayan ama hiçbir ne tasarım ne de ürünü ticari olarak satmadığım. Ben bunu hani üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü bunun beni eğittiği bir süreç oldu. Ve beni geliştirdiği, teknolojiye girmemi sağladığı alan belki o zamana kadar sadece ilgimin olduğu bir alan. Türk Silahlı Kuvvetleri bana buna davet veya da celp olarak bildirdikten sonra benim bu alanda...
Vatani görev olarak yaptıktan sonra...
bambaşka bir dünya açtı.
Niye seni seçmişler?
Benim teknolojiye olan ilgim hep farklı, yani mesleğimin geleceğine, nereden ne öğrenebilirim? Yani bu ilgi ve merak konusu merak. Hep vardı. Nasıl olunur? Hani bu merak beni dünyanın farklı ülkelerinde, farklı fabrikalarına, hiç işim olmasa bile. Sırf yani acaba ne yapıyor olabilirler ve ben hani acaba bilmediğim ne var diye merak ettiğim bir düşünce sistemim var. Her zaman
benim
var.
Benim de öyle.
Dolayısıyla ben hani fabrikalar gezer, randevular alır. Hani bunun ticari bir şeyi olmasa bile merak ettiğim için bunu da hani anlatmaya çalışarak gezerdim. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri de bunu dünyada NASA'ya da teknolojik kumaş üreten bir uluslararası şirkete danışıyor. Üniformaların değişmesi gerektiğine karar verdikleri zamanda. Onlara da yurt dışından tasarımcı soruyor. Yani dünyada kiminle çalışabiliriz diye. Bunlar da diyor ki Türkiye'de bir tasarımcı var. Hatta bizi de ziyaret etmiş. Şahaneymiş. Çok da ilgili. Neden onunla çalışmıyorsunuz dediklerinde gelip beni buluyorlar.
Şahaneymiş vallahi yurt dışından Türkiye'den isim önerilmesi. Senin bir de astronot kıyafeti tasarlama hayalin var.
Evet.
Peki nasıl?
Bir gün yapabileceğimi umuyorum.
Bence de yaparsın.
F-16 pilotlarını tasarlarken böyle bir sözü Türk Hava Kuvvetleri'nden almış idim ama henüz bir uzay yolculuğu sanıyorum Türkiye Cumhuriyeti olarak planlamıyoruz.
Yani bence de planlamıyoruz ama. Peki sana çok cahil sorusu soracağım. Biz iyi görünmek için ve bu kadın ya da adam güzel giyin ...miş dedirtmek için nasıl giyinmeliyiz? Yani nasıl parçalar seçmeliyiz? Hani böyle şey vardır ya, klasik siyah elbisen bir tane olacak falan gibi. Mesela biz senden geçen buluştuğumuzda senden buluşacağım diye özellikle böyle özendim falan. Yani teşekkür ederim. İşte ayakkabılar, şunlar bunlar. Sonra kendi kendime fark ettim ki 20 liralık Decathlon çantam mı? Hani spor çantı her şeyde içine sığıyor diyor. Ama öyle böyle Bora Aksu tasarımı, deri ceketim falan her şeyim tam. Sonra da 20 liralık çantamla gelmiş. Ya şimdi olamıyor.
Ne güzel.
Bazısında olamıyor herhalde.
Bu
yani
bilakis olabilen en güzel hali. Şeyi bence tekrar düşünmek lazım. Hani iyi giyinmiş demek ya da iyi giyinmiş düşünmek değil bence amaç.
Ama bazı insanlar için mesela işte hala bugün Kennedy konuşulur ya mesela.
Sadece estetikle mi olur, konforla mı olur? Hani senin iyi hissetmeye dair o günkü parametren ne? Sen o gün sade mi görünmek istiyorsun? Güçlü mü görünmek istiyorsun? Canlı mı görünmek istiyorsun? Sportif mi görünmek istiyorsun? Ya da nasıl hissetmek istiyorsun? Hani bunları bir görünme bir de hissetme hali var. O hissine göre Bunların cevabını deneyerek ve yanılarak bulabilirsin.
Hiç erkek kıyafeti tasarladın mı?
Bir tek fazla sayı yaptım. Bir de çok yıllar önce bir kere tarkanı giydirmiştim.
Aa, çok havalıymış ikisi de.
Ama Türk Silahlı Kuvvetleri sebebiyle en çok sayıda erkeği giydirmiş olabilir.
Doğru, onu unuttuk. Tarkan, Fazıl Say ve Türk Ordusu. Peki hangi yıldan itibaren erkekler, bunu dinleyenler bize Arzu Kaprol giydirdi desinler diye söylüyorum.
2005.
Tam beri mi?
2005'ten beri.
Senin tasarladığın kıyafetleri giyiyorlar. Gerçekten çok enteresan. Herkes bir Arzu Kaprol giymiş yani olabilir, 2015'ten beri.
Hiç ticari olarak erkek koleksiyonu hazırlamayıp en çok sayıda erkek giydirmiş kadın tasarımcı olabilirim.
Bu da çok enteresan. Ben mesela Hatice Gökçe'yi çok beğeniyorum.
Muazzamdır yani, Hatice.
Erkek tasarlıyor. Evet. Ben o erkekleri giymek istiyorum. Biraz da maskülen giyinmeye de meraklı biri olduğum için. Hani papyon takarım.
Çok da yakışıyor
takarım.
Sana. Ne ya, kadar güzel ederim. Duruyor. Gömleklerine işte de bayılıyorum.
Zaten bunun için getirdik. Anasıcığım seni bu
Tamam, artık kayıt bitsin diye.
diye. Ama soracağım bazı birkaç sorum daha var. Şu imza meselesini konuşalım istiyorum. İmza koleksiyonun ve bugün senin giysilerini, ceketlerini giyen pek çok insan fark etmiştir ya da fark etmemiştir. Ardında çok güzel bir öykü var. Tam da bir nasıl olunur, nasıl tam olunmazken ondan bir şey oldurulur hikayesi. Biraz onu anlatsana sen.
Tabii. Bunun komik bir başlangıcı var. Benim Paris Moda Haftası'na başlama hikayemle beraber. Aslında ülkemizde Meg Ryan'ın gelip defilede girişinde ya da Moda Haftası girişinde olan izdihamdan kaçarak başladığı, benim o defilenin Meg Ryan kaçışının gümbürtüsüne gittiği için üzüldüğüm, hani bir günün sabahıyla başlıyor. Ardından gelen Francis Bey defileye bir önceki akşamki kalabalıktan dolayı giremeyip ertesi gün bizim showroom'a geldiğinde Paris Moda Haftası'na davet ederek ve bu davetin birçok anlamlı tarafı var, çünkü dünyada bir tek Moda Federasyonu, Paris Moda Federasyonu ve Paris Moda Haftası'nı yöneten federasyon da bu. Dolayısıyla onların davet edilerek ancak resmi takvimin bir parçası olabildiğin bir organizasyon. Hmm.
Kendin başvurabiliyor musun?
Tabii ki başvurabiliyorsun.
Ama onlar sonuçta seni değerlendiriyorlar, seçiyorlar, bir kurula giriyorsun.
Dolayısıyla ben de bu endişeleri yaşadım. Hani bu davet üzerine, kişisel davet üzerine, yok ben katılmak istemiyorum dediğim yerde benden habersiz değil ama ne zaman olduğundan habersiz sunulduğu bir davetle bir parçası olduğum Paris Moda Haftası ilk defilem. Ve tabii bir tarafında kendini hazır hissedip hissetmediğine dair, mesleki olarak, dünya pazarlaması olarak, ekonomik olarak hazır hissedip hissetmediğini hep sorguladığın bir yerde farklı olmak istiyorsun. Dolayısıyla benim de ilk Paris Moda Haftası defilemin içinde hem teknoloji var, hem deri var, hem daha farklı olacağına inandığım bir takım aksesuarlar. Yani beni Paris Moda Haftası'na neden, nasıl daha farklı görünebilirim diye kurguladığım bir sistem, bir düzen içerisinde yaptığım bir defile. Ve günler geceler boyu uykusuz kalıp bir de o zor takvim içerisinde Louis Vuitton'la Miu Miu arasında defile yapan bir yerde.
Şahaneymiş.
Hani, şahane görünürken hani hiçbir noktada onlarla ne bütçesel, ne iletişim kanalları, ne de networking olarak yarışamayacağım bir yerde kendini ifade etme kaygısıyla oluşturduğum bir koleksiyonda hiç beklemediğim bir yerden ertesi gün en önemli yayın örgütlerinden birinin eleştirisiyle baş başa kaldığında ve o eleştirinin içerisinde Arzu Kaprol'un Paris Moda Haftası başlangıcında aklımda kalan parmak izleri ve bu parmak izleri size minör bir hata gibi görünebilir ama Devler Ligi'ndeyseniz bu gibi minör hatalara dikkat edeceksiniz dediği yerde benim kendime dönüp mesleki olarak profesyonelliğimi sorgulamam, orada var olmayı sorgulamam, hatta kendi mesleğimde var olmaya devam etmemi sorguladığım bir süreci yaşadım.
Ne kötü. Yani şimdi araya 2 saniye gireceğim. Oraya kadar gitmişsin. Hı-hı. Türkiye'de çok bilinen, çok beğenilen bir tasarımcısın. Burada çok büyük bir firmayla çalışıyorsun. Hı-hı. Herkes seni tanıyor ve sen gitmek istemiyorsun. Oradan davet alıyorsun. Çok beğeniliyorsun. Ve o kariyeri de bir anlamda böyle
riske atıyorsun.
Riske atıyorsun. Senin yaptığın şey büyük bir cesaret. Ve defilenden sonra büyük övgü alıyorsun o gece. Herkes seni tebrik ediyor.
Biz kutluyoruz sabah, tabii.
Kutluyorsunuz. Sabah kalkıyorsun ve gazetede yani aklımda kalabilen tek şey parmak izleri diyor. Diyen ve sen ne olduğunu bile başlıyor. Anlamıyorsun ilk önce. O parmak izleri ne diyor bu adam?
Tabii de ne demek? Yani önce anlamıyorum zaten. Sonra anlıyorum ki hani muhtemelen onlar benim parmak izlerim. Çünkü kapıdan en son çıkarken bütün mankenler son kapının ağzında ben duruyorum. Hani dokunup kontrol edip hatta okuyup üfleyip gönderiyorum mankenleri podyuma.
Plexiler var.
Plexi aksesuarlar var. Plexilerin üzerinde %90 benim olduğunu düşündüğüm parmak izlerini görüyor. Ve bu parmak izleri hani evet çok kolay görünüyor olmayabilir ama izleyenler de çok iyi niyetli olmak zorunda değil. Dolayısıyla her noktada ona o profesyonellikte o şovu hazırlıyor olman lazım. Yani bunun pardon diyeceğin bir durumda yok. Dolayısıyla bunları sorguladığım bir iki ayın sonunda ve depresyonda olduğumu bile fark etmediğim bir süreçte ama yeni bir şey tasarlayamadığım ve bir sonrakine gene hazırlanmak zorunda olduğum süreçte bir sabah ofise gidip gerçekten kendi parmak izlerimi tarayıp onlardan bir kumaş deseni yaptık. Ve bir sonraki defileye o parmak izlerimin olduğu desenin de yer aldığı bir defileyle çıktık.
Paris'te.
Paris'te. Yine Paris Moda Haftası son günü. Gene Louis Vuitton'dan sonra Miu Miu'dan önce. Ve yine onu eleştiren editörün geleceğini bildiğimiz defileye.
Peki görülüyor mu o parmak izleri?
Dışarıdan fark edilmiyor ama hani kısmen bazı desenlerde görebiliyorsun. Hı hı. Ama basın bülteninde de var.
Ha,
var.
Güzel.
Dolayısıyla ama tabii basın bülteninde bu hata şu bu falan gibi tabii, şeyler tabii, demiyor. Sadece onu ifade ediyor. Ve aynı editör geliyor. Biz tabii birçok açıdan kontrol ediyoruz. Hani doğru yerde mi, ışık iyi mi, ürün doğru görünebilir mi? Ve tabii ertesi sabah heyecanla bekliyoruz. Acaba ne yazacak bu editör diye. Bütün ekip olarak saatlerimizi kurup. Bana çok önemli bir şey öğretti o editör. Çünkü yazısında diyordu ki hatalarını yaratıcılığa çeviren Arzu Kaprol'u uzun zaman moda dünyasında görmeye devam edeceğiz. Bu bana hem ilham verdi hem de gerçekten dönüştürme gücüm olduğunu, bunun görülebilir olduğunu fark ettirdi.
İlk önce kendini ispatladın, evet. Daha sonra da başkalarını ispatlamış oldun. Bence şahane hikaye. Ben bu hikayeyi çok seviyorum. Daha sonra da senin ceketlerinin içinde özellikle.
Hala bugün bile dış giyimlerin, ceketlerin, kabanların, onların için hepsinin içerisinde bu parmak izi vardır.
Çok güzel hikaye. Peki çocukların müzikle ilgili mi ya da sanatsal bir alanla?
Müzikle
İki oğlum
ilgili.
Var.
Evet, müzikle
kaç
ilgili.
Kaç yaşındalar?
15 yaşında ikizler.
Doruk'la
Derin.
Peki onlardan neler öğreniyorsun?
Onlar... Hayatı öğreniyorum onlardan. Çünkü kendini yani belki de 15 yaşından sonra hani kendin var olduğunu zannettiğin zaman da aile değerleriyle büyüyorsun ama sonra açıldığın yerde hep sorguladığın hani en çok annenle takıştığın, kendi ailene karşı geldiğin, onu yeniden yaratmaya çalıştığın ya da daha iyi bildiğin yaşları geçtikten sonra geldiğin yerde onları kabul ettiğin ve hayata devam ettiğin yerde çocuklar bu sefer sana o güne dair yeni bir şey öğretmeye başlıyor. Ve sen o zaman dönüp onlara o değerleri vermek, yaşamı anlatmak, onlara ne verdiğini görmek, yüzleşmek, hemen bir ayar yapmak bunlarla ilgili bana hayatı daha anlamlı hale getiriyorlar.
Ya ben senin bir konuşmanda galiba TEDx Reset'teki konuşmanda tasarım süreçlerini tarif ettiğin cümleyi not etmiştim. Şimdi onu okuyacağım elimdeki kağıttan.
Merak ediyorum ne.
Şöyle tasarım süreçleri bir noktada hayata dair kendinizi tasarım yoluyla anlatmaya çalıştığınız, o an kendi yaşadığınız ya da dünyada yaşandığını düşündüğünüz bir sorunu kendi bildiğiniz yöntemle ortaya çıkardığınız bir problem çözme tekniği aslında.
Doğru.
Her tasarım, her koleksiyon o sürecin düzene bölünmüş hali. Ben buna bayıldım şimdi çocuklarınla ilgili söylediğin şeyde. Sen bunu söylediğinde dedim bu yazı yazmak. Yani ben yazı yazarken senin dediğin şeyi hissediyorum. Yani dünyayla kendimle ilgili sorunları çözüyorum. Ve geçmişe bakıyorum. Hani annem babam bana ne vermiş. Ben başka insanlara illaki bu çocuğum olmayabilir. Arkadaşım, dostum, arkadaşımın çocuğu ne vermek istiyorum, ne anlatmak
İlişkide
istiyorum.
İlişkide olduğun herkese yani kısaca gözüne bile bakmış olsan ama her an daimi olarak.
Tabii yeniden. Yani müthiş. Peki seni cool buluyorlar mı ya da uncool mu buluyorlar? Çünkü hep böyle daha bu cümleyle yeri karşılaştım da onun için sana sordum.
Bunu bu akşam gidip soracağım.
İyi sana söylemedilerse iyi. Yani mesela dün tam senin yaşlarında da böyle oğulları olan biriyle konuşuyordum. Ya of ya beni çok uncool buluyorlar. Böyle hani işte bizim fotoğrafımızı Instagram'a koyma. Bizden tabii, ilişki tabii. Kurma.
%100 uncool buluyorlar da bunu bana hani böyle söylememiş olabilirler. Yok, %100 yani, uncool buluyor. Hatta teknolojiye dair hiç de becerikli olmadığımı düşündükleri anlar da var.
Şaka, bu defileleri bir yerde defile yapıyor. Hatun diye diyor ona. Şahaneymiş. Peki.
Amacım onlara yaranmaktı.
Şahaneymiş. Peki sen uzun yıllar eşinle birlikte çalıştın. Hı-hı. O ne iş yapıyordu?
Eski eşim tekstil mühendisiydi. Aynı Hı-hı. zamanda moda pazarlaması eğitimi görmüştü Amerika'da. Çok erken yaşta evlendik. Ben 23-24 yaşındaydım. O da 28 gerçekten. Yaşındaydı. Ve uzun yıllar birlikte çalışmadıktan sonra, evliliğin 10. yılından sonra birlikte çalışmaya başladık. Artık güvenli sulardayız diye düşündük muhtemelen her ikimiz de. Ve evliliğimizin 17. yılında da ayrıldık.
Ayrıldınız, işlerinizi de mi ayırdınız?
Tabii.
O nasıl bir tecrübe senin için?
Hayatın öğrettiği önemli tecrübelerden biri. Asla eşinle, bizi dinleyen özellikle kadınlara.
Onun için de soruyorum zaten.
Evet,
kusura bakma
bizi,
böyle.
Bizi dinleyen özellikle kadınlara ne olursa olsun. Tabii ki erkeklere de ama öncelikle kadınlara. Hiçbir zaman eşleriyle çalışmamalarını öneririm.
Niye? Çok birlikte çalışmaktan mı? Yoksa iki farklı insan olarak da büyüyebiliyorsunuz. Sizin yaşlarınız da çok erken olduğu için.
Olabilir. Ondan mı? Mutlaka bunu başarıyla yapan örnekler de var. Hı. Biz beceremedik belki, o da olabilir. Ama özgürlük alanları ve kendine ait alanların insanın kalması lazım. Hı hı. Var olmaya devam edeceğin, seni besleyen, büyüten alanlar kalması lazım. Belki biz bunu yapmayı başaramadık, bilmiyorum.
Hı. Şimdi sen üretmeye hep devam ediyorsun. Bu yıpratıcı da bir süreç. Çünkü sürekli yeni bir şeyleri görmek, zamanı algılamak, algılarının açık olması demek. Sen böyle bir huzurla, neşeyle bir şeyler var edebilen bir insansın. İşte dostlarınla bir şeyler yapıyorsun vesaire, ama bunun tükendiği nokta neresidir? Ve o süreç, yani çünkü bir mükemmeliyetçilik olmalı senin yaptığın işte. Çok zor bir iş. Çok genç yaşında başarılı olduğun için de sürekli yeni bir şeyler ve hep başarılı yapmak gibi bir çıtan var. Bu da iyi gibi gözükse de dışarıdan insanlara çok zor. Ve sürekli iyi var etmek de hep sürdürülebilir bir şey değil. Nerede duracaksın sence, ya da onun dönüşümü nasıl olur?
Bu hafta sonu bana oğlum bir şey öğretti. Bir dost sohbetindeydik. Ve ben tahmin etmediğimiz bir soru geldi ona. Ve başarının ne olduğunu sordular ona. O da dedi ki hiç tereddüt etmeden, yani 3 saniye bile düşünmeden bunu söyledi. Başarı sahip olduğundan mutlu olmaktır. Hayatta mutlu olmaktır dedi. Hı hı. Sanıyorum hani ümidim ve hayatımla ilgili korumak ya da var etmek istediğim şey bu duygu.
Hı hı. Ay çok güzelmiş. Peki sen nelerden ilham alıyorsun Arzu?
Her şeyden. Her şeyden, arsızca her şeyden ilham alıyorum. Bu konuşmadan, hani buraya gelirken yürürdüğümden, indiğimden, takside duyduğum müzikten, baktığım gökyüzünden.
Çok okuyan da birisin.
Seviyorum okumayı.
Çok meraklı olduğunu görüyorum. Gelişime açık olduğunu görüyorum. Pozitif bir insan olduğunu görüyorum. Bu normalde artık böyle çok ayağa düştü ya.
Bir de güzel kahkaha atıyor.
Çok güzel kahkaha atıyorsun. Hakikaten çok güzel. Çok içten gülüyorsun ve hani pozitif kelimesi biraz ayağa düştü ama sen de çok hissediyorum. Yani birkaç birlikte yaşadığımız aksilikte de tavrını gördüğüm için nasıl hemen yapıcı olunuru çok iyi, işte bu parmak izi örneğinden de aldık. Ondan sonra şerden hayır çıkarmayı yapabilen bir insansın. Biraz özetlemeye çalışıyorum. Etrafına bakıp analiz edip orada farklılığı ortaya koymak gibi bir şeyini görüyorum.
Ben şuna inanıyorum Nilay. Hayat herkes için yeterince zor. Hı hı. Ve daha da zorlaştırmanın kimseye bir faydası yok.
Bazen ama yapamıyorsun, o kadar olgun olamıyorsun. Yok, o kadar tabii nasıl ki olgunlaştırılabilir?
Hayır, yani olgunlaştırılmak da gerekmiyor, o önemli değil. Ama o an sadece durup, yani şu an ben şu anı yaşıyorum, şu anı nasıl daha iyi yapabilirim? Hani evet, o küçücük bir gülümseme de olabilir ya da sadece durmak da olabilir. Ama sadece o anı fark etmeye dair, hani anı yaşamak deyip şey yapıyoruz, hani sanki çok hiç olmayacak kadar zor bir şeyden bahsediyormuş gibi davranıyoruz. Hı-hı. Anı yaşamak hani çok sürreal ya da yapılamayacak bir şey olduğu için değil. Ya da anı yaşamanın çok büyütülecek bir şey olduğu için de değil. Ama sadece o an ne olduğunu fark etmek. Yani şu an bir şey oluyor, şu anda bana bir şey oluyor. Hı-hı. Bu olan şey ne? Ve ben bunu hani nasıl daha iyi yapabilirim?
Vallahi çok güzel yaptın. Dünyanın en güzel podcastinde. Nasıl bitirelim? Nasıl bitirelim Arzu bu programı?
Çok güzel. Umut etmek lazım. Hı-hı. Her gün umut ederek başlamak lazım.
Tabii her umut orta karar ya. Hep bunu. Evet, kitabımı da. Ya çok güzel, böyle bitirmek için sanki ya böyle paslaşmışız gibi. İyi ki geldin Arzu.
Çok teşekkür ederim davet ettiğin için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.